Ayrım 13, sayfa 122. Dünyanın tüm götleri ve benimki. Kimsenin ızdırabı olması gerektiğinden fazla değildir. Barbut oyunu sırasında söylenmiştir. 1. 9. koşudaydık ve atın adı Rockford'tu. 6 boyda birinci gelmiş, 5 dolarıma 52 dolar vermişti. Önceki koşulardan da kazançlıydım zaten. Buna içilirdi. Bir Rockford ver bana dedim barmene. Barmenin kafası karışmadı. Ne içtiğimi biliyordu. Bütün bir akşamüstünü tezgaha yaslanarak geçirmiştim. Bir gece önce de sabaha dek içmiştim ve eve dönüp içmeye devam ettim. Scotch vodka, şarap ve bira vardı evde. Saat 8 gibi cenaze işleriyle uğraştığını söyleyen biri aradı. Beni görmek istiyordu. Olur dedim, içki getir. Arkadaş getirebilir miyim diye sordu. Hiç arkadaşım yok dedim. Kendi arkadaşlarımı kastetmiştim dedi. Bana ne diye bağırdım ve telefonu kapattım. Mutfağa gidip bir su bardağına 1/4 skoç koydum. Bir dikişte içtim. Eskiden yaptığım gibi. 1,5 saatte bir büyük viski içerdim eskiden. Rockford dedim. Duvara ve bir kutu buz gibi bira açtım. 2. Cenazeci geldi. Birkaç telefon etti. Ve çok geçmeden tuhaf insanlar girmeye başladılar kapıdan. Hepsi içki getirmişti. Çok sayıda kadın vardı. Hepsine tecavüz etmek geldi içimden. Elektrik ışığını hissederek halıya oturdum. Ve içkiler içime bir resmi geçit gibi aktılar. Hüzne bir saldırı, deliliğe bir saldırı gibi. Hayatımı sonuna kadar çalışmayacağım dedim onlara. Atlar, orospuların bugüne kadar bakmadıkları gibi bakacaklar bana. Onu biliyoruz Bay Chinaski. Büyük adamsınız siz. Kanepede oturan kır saçlı herifti bu lafları eden. Ellerini ovuşturarak, ıslak dudakları ile beni şehvetli şehvetli süzerek. Ciddiydi. Midemi bulandırıyordu. Elimdeki içkiyi dipledim. Bir yerden yenisini bulup onu da dipledim. Hatunlara konuşmaya başladım. Tükümün tüm şefkatini vaat ettim onlara. Ciddiydim. O anda, orada, hatunlara sarkmaya başladım. Adamlar beni hatunların üstünden çekip alıyorlardı. Görmüş geçirmiş biriydim hesapta. Bir lise öğrencisinden farkım kalmamıştı. Büyük Chinaski olmasaydım, biri beni öldürürdü herhalde. Oysa ben, gömleğimi çıkartmış, herkesi dışarı dövüştürmeye davet ediyordum. Talihliydim. Kimsenin içinden beni parmağın ucu ile itmek gelmedi. Kafamdaki bulutlar dağıldığında sabahın 4'ü olmuştu. Bütün ışıklar yanıyordu ve herkes gitmişti. Ben hala oradaydım. Sıcak bir bira bulup içtim. Sonra bütün ayyaşların aşina olduğu, rezil oldum ama kim takar duygusu ile yatağa girdim. 3. 15-20 yıldır Basur'dan çekerim. Ayrıca ülserden, karaciğerden, çıbanlardan, evhamdan ve deliliğin çeşitli türlerinden. Ama hepsini birlikte bastırmayacağı umudu ile yaşamaya devam edersin. Yukarıda sözünü ettiğim sarhoşluk büyük iş açtı başıma. Dermanım yoktu, başım dönüyordu. Fakat bunlar olağandı. Basur'dan söz ediyorum ben. Hiçbir şey para etmiyordu. Sıcak banyo, merhemler, hiçbir şey. Bağırsaklarımın köpek kuyruğu gibi kıçımdan sarkmasına az kalmıştı. Doktora gittim. Şöyle bir baktı. Ameliyat dedi. Pekala dedim. Ancak şunu bilmenizi isterim ki ben bir korkağım. Evet, bu işimizi biraz zorlaştıracak dedi. Seni Nazi orospu çocuğu diye geçirdim içimden. Bu fitili salı akşamı almanı istiyorum. Sonra sabah 7'de kalkıyorsun ve lağman yapıyorsun. Saat 10'da bana geliyorsun ve seni tekrar muayene ediyorum. Sağ ol kaptan dedim. 4. Lağman tüpü dışarı kayıp duruyordu ve banyonun döşemesi su içinde kalmıştı. Ve soğuktu ve karnım ağrıyordu ve bir bok ve sümük denizinde boğuluyordum. Böyle gelir dünyanın sonu. Atom bombası ile değil. Bokla bokla bokla. Satın aldığım lağman cihazından su akışını denetlemek mümkün değildi. Parmaklar da iş görmüyor. Su olabildiğince tazikli geliyordu. 1,5 saatimi aldı lavmanı bitirmek. Ve bitirdiğimde Basur'um dünyanın hakimiyetini eline geçirmişti. Birkaç kez vazgeçip ölmeyi düşündüm. Bir teneke kutu saf terebentin buldum dolapta. Kırmızı yeşil harikulade bir kutuydu. Tehlikeli yazıyordu üstünde. Ağızdan alındığı takdirde ölüme sebebiyet verebilir. Ödleğin tekiydim. Yerine koydum kutuyu. 5. Doktor masaya yatırdı beni. Sırtını gevşet. Gevşet, gevşet. Birden kıçıma kıskı şeklinde bir kutu dayadı. Ve bağırsaklarımdan yukarı bir yılan saldı. Tümör arıyordu, kanser arıyordu. Şimdi biraz acıyacak. Orospu çocuğu. Ne? Siktir, siktir, siktir. Köpekleri yakarsınız siz. Domuzlar, sadistler. Jacques d'Arc'ı yaktınız. İsa'nın ellerine çivi taktınız. Oyunuzu savaş için kullandınız. Goldwater için, Nixon için. Tanrım, tanrım, ne yapıyorsun bana? Az kaldı, iyi dayanıyorsun. İyi bir hastasın. Yılanı kutusuna soktu. Sonra periskobu andıran bir alete baktığını gördüm. Kanlı kıçıma pansuman yaptı ve giyinmek için masadan kalktım. Ve bu ameliyat ne için yapılacak? Ne demek istediğimi anlamıştı. Sadece basur için. Çıkarken hemşiresinin bacaklarını dikizledim. Tatlı tatlı tebessüm etti hemşire. 6. Hastanenin bekleme salonunda küçük bir kız yeşil yüzlerimize, beyaz yüzlerimize, sarı yüzlerimize baktı. Ve burada herkes ölüyor. Beyanında bulundu. Kimse ona cevap vermedi. Ben eski bir Time dergisinin sayfasını çevirdim. Alışılagelmiş form doldurma, idrar tahlili, kan tahlili faslından sonra 8. katta 4 yataklı bir odaya yatırdılar beni. Dinim sorulduğunda dinsiz yanıtından sonra karşılaşacağım bakış ve sorulardan yırtmak için Katolik demiştim. Bürokratik engellerden ve tartışmalardan usanmıştım. Hastane Katolik hastanesiydi ayrıca. Bana daha iyi bakarlardı belki. Hem Papa'nın hayır duası da üstümde olurdu. 3 kişiyle bir odaya hapsolmuştum. Ben, keşiş, münzevi kumarbaz, çapkın, gerizekalı. Bitmişti. O canım yalnızlık, bira dolu buzdolabı, masanın üstündeki prolar, iri memeli, iri kışlı hatunların telefon numaraları. Sarı benizli biri vardı. İdrara batırıldıktan sonra güneşte kurutulmuş, iri ve şişman bir kuşu andırıyordu. Düğmeye basıp duruyordu. Kedi miyavlamasını andıran mızmız bir sesi vardı. Hemşire, hemşire, Doktor Thomas nerede? Doktor Thomas dün bana kodein verdi. Doktor Thomas nerede? Doktor Thomas'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Bir öksürük pastili alabilir miyim? Masanızın üstünde duruyor. Bunlar öksürüğü kesmiyor. O öksürük şurubu da işe yaramıyor. Hemşire diye bağırdı kuzeybatıda yatan kır saçlı adam. Bir kahve daha alabilir miyim? Bir kahve daha içmek istiyorum. Bakarım dedi hemşire ve çıktı. Penceremden tepeler görünüyordu. Tepelere baktım. Hava kararmak üzereydi. Evlerden başka bir şey yoktu o bayırlarda. Eski evler. Birden o evlerde kimsecikler yokmuş. Herkes ölmüş. Herkes yaşamaktan vazgeçmiş gibi bir hisse kapıldım. Odamdaki 3 adamın yemeklerden, yatak ücretlerinden, doktorlardan ve hemşirelerden şikayetlerini dinledim. Biri konuştuğunda diğerleri onu dinlemiyor, karşılık vermiyorlardı. Derken bir diğeri başlıyordu. Sırayla şikayet ediyorlardı. Yapacak başka bir şey yoktu. Bölük pörçük konuşuyorlardı, daldan dala sıçrayarak. Bir oklandalı, bir film kameramanı ve sidik kuşu. Pencereden baktığımda gökyüzünde dönen bir haç görünüyordu. Bir mavi oluyordu haç, bir kırmızı. Hava kararmıştı. Yataklarımızın etrafındaki perdeleri çektiler. Ve biraz rahatladım. Ama gariptir. Acı ve ölüm olasılığının beni insanlığa yaklaştırmadığını idrak ettim. Pencereden baktım. Ve kırmızıdan maviye dönen haçın arkasında bir yazı ilişti gözüme. Motel. Hayatla daha tatlı bir uyum içinde bedenler vardı orada. Düzüşenler. 7. Yeşil giymiş bir zavallı gelip kıçımı tıraş etti. Ne korkunç işler var dünyada. Bu beni ıskalamıştı nasılsa. Başıma bir duş kepi geçirip tekerlekli yatağa yatırdılar beni. Zamanı gelmişti. Ameliyat. Korkak, ölmekte olanların arasından kayıyor. 2 kişiydiler. Bir erkek ve bir kadın. Beni itiyor ve gülümsüyorlardı. Kayıtsız. Bir asansöre girdik. 4 kadın vardı içinde. Hanımlar, ameliyata giriyorum. İçinizde benimle yer değiştirmek isteyen var mı? Duvara yaslanıp cevap vermeyi reddettiler. Ameliyathanede Tanrı'nın gelmesini bekledik. Tanrı sonunda geldi. Vay, vay, vay. Dostum buradaymış. Böyle bir yalana karşılık vermeye tenezzül bile etmedim. Karın üstü yat lütfen. Fikir değiştirmek için artık çok geç değil mi diye sordum. Ya dedi Tanrı, bizimsin artık. Kayışla sırtımdan yatağa bağladılar beni. Bacaklarımı açtılar. İlk iğneyi vurdular bel kemiğime. Sırtıma ve kıçıma havlular seriliyordu sanki. Bir iğne daha. Derken üçüncüsü. Durmadan konuşuyor, onlara hakaret ediyordum. Korkağın tekiydim. Belli etmemeye çalışıyor, karanlıkta ıslık çalıyordum. Uyutun onu dedi doktor. Dirseğimde bir yanma hissettim. Bir ısırık. Yararı olmadı ama. Kolay değildir Ayyaş uyutmak. Prosu olan var mı? Biri güldü. Gülünç duruma düşüyordum. Bana yakışmazdı. Susmaya karar verdim. Kıçımdaki neşleri hissedebiliyordum. Acı yoktu ama. Burası dediğini duydum doktorun. Asıl blokaj burada ve şurada. 8. Yoğun bakım odası son derece sıkıcıydı. Ortalıkta boşaltımlar dolanıyor ve beni görmezden geliyorlardı. Dirseklerimin üstünde doğrulup etrafıma baktım. Yataklar doluydu. Çok çok beyaz ve kıpırtısız hastalar. Gerçek ameliyatlılar. Akciğer, kalp, her şey. Kendimi bir amatör gibi hissedip bir tür utanç duydum. Beni oradan çıkardıklarında mutlu olmuştum. Odama girdiğimde 3 oda arkadaşım gözlerini benden alamadılar. Tekerlekli yatağımda kendi yatağıma yuvarlandım. Bacaklarımda his yoktu. Uyumaya karar verdim. Son derece bunaltıcıydı oda. Uyandığımda kıçım zonkluyordu. Bacaklarımda hala his yoktu ama. Elimi uzatıp çükümü aradım. Orada değildi sanki. His yoktu. İşemek istiyor ama işeyemiyordum. Korkunç bir duyguydu. Unutmaya çalıştım. Eski sevgililerimden biri ziyaretime geldi. Oturup yüzüme baktı. Hastaneye yatacağımı söylemiştim ona. Ne bok yemeye bilmiyorum. Merhaba, nasılsın? İyiyim, işemek istiyorum ama işeyemiyorum. Gülümsedi. Bir süre konuştuk sonra gitti. 9. Aynı filmlerdeki gibiydi. Erkek hasta bakıcıların hepsi eşcinsel görümlüydü. Aralarında biri daha erkeksi göründü bana. Hey dostum. Yanıma geldi. İşeyemiyorum. İşemem var fakat işeyemiyorum. Birazdan dönerim. Sorununu halledeceğim, merak etme. Uzunca bir süre bekledim. Geldi sonunda. Yatağımın etrafındaki perdeleri çekip yatağa oturdu. Tanrım diye geçirdim içimden. Ne yapacak? Çükümü mü emecek? Ama baktığımda elinde bir cihaz olduğunu gördüm. Uzunca bir iğneyi çükümün deliğinden içeri sokuşunu izledim. Çüküme his geldi birden. Aman Allah'ım diye tısladım. Hoş bir duygu olduğu söylenemez. Hiç, hiç katılmıyorum. Of, ne sikimiş bu? Birazdan bitiyor. Mesanemi sıktım. Küçük çanağa idrar dolduğunu gördüm. Bu bölümleri filmlerde bulamazsınız. Kurbanın olayım, merhamet et. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz daha, çok az. Çıkarttı iğneyi. Bir kırmızı oluyordu penceremin dışındaki haç, bir mavi. Ayaklarına hurma yaprağı yapıştırılmış bir İsa asılmıştı duvara. Boşuna değildi insanların tanrılara sığınması. Dayanılır gibi değildi yoksa. Allah razı olsun dedim hasta bakıcıya. Bir şey değil, bir şey değil. Perdeleri açıp cihazı ile gitti. Sarı sidik kuşum düğmesine bastı. Nerede bu hemşire? Neden burada değil? Tekrar bastı düğmeye. Bu düğme çalışmıyor mu? Düğmem bozuk mu yoksa? Hemşire geldi. Hemşire hanım, sırtım ağrıyor. Sırtım çok ağrıyor. Kimse ziyaretime gelmedi. Farkına varmışsınızdır herhalde. Kimse. Karım bile. Karım nerede? Yatağımı doğrultun. Sırtım ağrıyor. Biraz daha. Kafi. Yemeğim nerede? Yemek yemedim. Bakın, hemşire döndü ve gitti. O minik işletme cihazını düşünüp duruyordum. Bir tane satın alıp sürekli yanımda taşımak zorunda kalacaktım belki de. Ara sokaklarda, ağaç arkasında, arabamın arka koltuğunda uygulayacaktım. Bir numaralı yatakta olan Oaklandlı suskundu. Bacağım dedi birden duvarlara. Anlayamıyorum. Bacağım bir gecede davul gibi oldu ve Şişi inmiyor, çok acıyor. Köşedeki kır saçlı adam düğmesine bastı. Hemşire diye seslendi. Bana bir fincan kahve ayarlayabilir misin? Aklına sahip olmalısın diye geçirdim içimden. Asıl tehlike aklını kaçırmak. 10. Ertesi gün kır saç, parantez içinde film kameramanı, kahve fincanını alıp yatağımın yanındaki iskemleye oturdu. Şu orospu çocuğuna tahammül edemiyorum. Sarı sidik kuşunu kastetmişti. Kır saç ile konuşmaktan başka çarem yoktu. Beni bu hale alkolün getirdiğini söyledim ona. Korkunç içki günlerimden, başıma gelenlerden söz ettim. O da birkaç iyi hikaye anlattı. Eskiden dedi, kırmızı vagonlu trenler vardı. Yanılmıyorsam Grand Long Beach hattında çalışırlardı. 1,5 saatlik bir zaman dilimi dışında sürekli açıktı hat. Sabah 3,5 ile 5 arası çalışmazlardı sanıyorum. Neyse, bir gece bir arkadaşla bara gidip içtik. Bar kapandıktan sonra arkadaşın evine gidip içmeye devam ettik. Evinden çıktıktan sonra yolumu kaybettim. Farkında olmadan çıkmaz bir sokağa girmişim. Hızlı gidiyordum. Birden karşıma tren rayları çıktı. Duramadım. Rayların üstüne çıktım. Çenemi direksiyona çarpıp bayılmışım. Rayların üstünde arabamın içinde baygın yatıyordum. Talihim varmış. Çünkü o 1,5 saat içinde olmuştu. Uzun süre tek bir tren bile geçmemişti. Bir tren düdüğü ile kendime gelip ve gözümü açtığımda tren üstüme geliyordu. Arabayı çalıştırdım. Geri vitese taktım ve geri gittim. Tren kıl payı sıyırdı arabayı. 8 olmuş ön lastiklerle eve sürdüm. Ramak kalmıştı. Bir başka sefer barda oturuyordum. Barın tam karşısında demiryolu işçilerinin yemek yediği bir yer vardı. Tren orada durur, adamlar inip yemeklerini yerlerdi. Yanımdaki taburede oturan adam bana dönüp, bunlardan birini sürerdim eskiden. Hala sürebilirim. Benimle gelirsen sana kanıtlarım dedi. Onunla dışarı çıkıp lokomotife bindim. Gerçekten de çalıştırdı treni. Gidiyorduk. Giderek hızlanmaya başladık. Ben ne yapıyorum dedim kendi kendime. Adama arkadaş seni bilmem ama ben inliyorum dedim. Frenin nerede olduğunu biliyordum. Frene asıldım ve trenin durmasını beklemeden atladım. Adam öbür kapıdan atladı ve onu bir daha görmedim. Çok geçmeden büyük bir kalabalık birikti trenin etrafında. Polisler, demiryolu işçileri, gazeteciler, ahali. Bir kenarda durmuş herkesle birlikte olanları izlerken yanımdaki tip yakına gidip ne olduğunu anlayayım dedi. Boş ver ya, tren işte dedim ona. Birinin beni görmüş olabileceğinden korkuyordum. Ertesi gün gazetede haber olmuştu. Tren tek başına Pacomia'ya gitti diye manşet atmışlardı. Haberi kesip 10 yıl boyunca sakladım. Karım birkaç kez gördü beni. Ne diye saklarsın bu haberi? Tren tek başına Pacomia'ya gitti dedi. Bir keresinde hiçbir zaman anlatmadım ona. Hala korkuyordum. İlk kez sana anlatıyorum. Rahat ol dedim ona. Yeryüzünde tek bir kişi bile bu öyküyü bir daha dinlemeyecek. Sonra kıçımın ağrısı dayanılmaz bir hal aldı ve kır saç hemşireden bir iğne yapmasını istememi önerdi. İstedim. Kalçadan çaktı hemşire. Giderken perdeyi örtülü bırakmıştı ama kır saç iskemlede oturmayı sürdürdü. Ziyaretçisi geldi hatta. Ziyaretçisi yaralı bağırsaklarına kadar işeyen bir sese sahipti. Deşti beni. Bütün tekneleri körfezin boyun kısmına toplayacağım. Orada çekeceğiz. O teknelerden birinin kaptanına ayda 890 dolar ödüyoruz. İki de çocuk çalışıyor emrimde. Kullanalım onları. Seyirci iyi bir deniz hikayesine hazır bence. Errol Flynn'den bu yana iyi bir deniz filmi çekilmedi. Evet dedi kırsaç. Dönemseldir bu işler. İyi bir deniz filminin tam zamanı. Ömründe deniz filmi görmemiş gençler olduğunu da unutma. Gençlerden söz açılmışken bu filmde gençlerden geçilmeyecek, teknenin her yerinde görünecekler. Sadece başrollerde olgun oyuncular kullanacağım. Tekneleri körfeze toplayalım ve çekelim şu filmi. Teknelerin ikisinin direkleri eksik sadece. Direkleri dikelim ve başlayalım. İyi bir deniz filminin tam zamanı. Dönemseldir bu işler. Bütçe biraz canlarını sıkıyor. Oysa çok küçük bir bütçeyle çekebilirsem. Perdeyi aralayıp kır saça seslendim. Bak, götün teki olduğumu düşünebilirsin. Ama yatağımın hemen yanımdasınız. Arkadaşını kendi yatağına götüremez misin? Elbette, elbette. Yapımcı ayağa kalktı. Hay Allah, özür dilerim, farkında değildim. Şişman ve kurnaz görünümlüydü. Kendinden memnun, mutlu, mide bulandırıcı. Tamam dedim. Kır saçın yatağına gidip deniz filmini konuşmaya devam ettiler. Hastanenin 8. koğuşunda ölmekte olan herkes dinledi deniz filmini. Sonra yapımcı gitti. Ayrım sonu, sayfa 131.